Ayrım 20, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 205. İşi bitirdiğime dair iş teslimini yapmak üzere Nafia vekaletindeki müdürün yanına gittiğimde müdürün artık bu görevde olmadığını öğrendim. Azledilmişti. Müdürü bulamadım, bir kenara içerideki ademeden tutalım da diğer daire amirlerine kadar bana şüpheyle bakan gözlerin bakışlarına şahit oldum. Sanki bir vebalı gibi benden kaçıyorlardı. Vekalette tuhaf bir ruh hali oluşmuştu. Zaten artıdan sonra doğru dürüst iş çıkaramayan vekalete şimdi de şüphecilik illeti musallat olmuş gibiydi. Miskin memurlar Nafia ve imar adına hiçbir iş çıkaramazken benim sabık müdürü arayışımla sanki bir cevher bulmuşçasına gözlerini parlatıyorlardı. Lakin bu parıltıların altına şüphe, itham, pusu sinmiş gibiydi. Nedenini anlayamadım. Bu hal yıllarımı verdiğim Nafia vekaletinde yadırgadığım bir yabancılaşmaya yol açmıştı. Adeta beni orada istemiyorlardı, kovuluyor gibiydim. Oysa ki harpten sonraki o işsizlik günlerinde dahi imkanı pek mümkün olmasa da düşkün bir babanın evladına sahip çıkması misali vekalet geçici de olsa bana işler vermişti. Hatta kısmen de beni bu güç koşullarda müteşebbis yapıvermişti. Bana bu dendi vefakar davranan, beni unutmayan, benim de her daim sahiplendiğim vekalet neden bu hallere düşmüştü? Ben bunu düşünürken bir boş boğaz müstahdemin sabık müdür için söylediği ''Ne yapacaksın o asi kuvvacı?'' diye sormasıyla vekalette bana ve sabık müdüre karşı oluşan ve o yaltakçı memurları sözde bir iş başarmış gibi mutlu eden sebep anlaşılmıştı. Müdür meğer ki kuvva-i milliyeciymiş. ''Sabit Efendi kuvvacı mıymış?'' diye sorunca boşboğaz müstahdem ''He ya, hem de en azılısından'' cevabını aldım. ''Bak sen, şimdi ne alemde?'' diye sorduğumda ''Nerede olacak, her yaramaz gibi Bekir Ağa bölüğünde hesap veriyor edepsiz'' dedi. Kuvva-i Milli adıyla anılan düzensiz milis güçler Hatay 4 yolda ilk silahlı mücadeleye başladıklarında adları duyulmuştu. Aslında odur budur da ciddi bir hareket olmadı. Hatta Sabit Efendi'ye kadar gelecek bir teşkilatlanmaları da olmasa gerekti ama. Sakın Sabit Efendi'nin milliyetçi duruşu nedeniyle bir tehlike olarak azledilmesi ve bunu da sözde işgalcilere karşı duran vatanperver dört yolluların hareketleriyle irtibatlandırmaları olmasındı. Sabit Efendi demek Bekir Ağa bölüğündeydi. Bu demektir ki Sabit Efendi devletin saygın bir memurluğundan şu anda ayaklarının altı falaka sopaları ile inleyen bir aciz mertebesine düşürülmüştür. Vay diyebildim, ne gözü pek adammış. Zira Sabit Efendi beni İstanbul'un ecnebi postalları altında adam akıllı inlemeye başladığı zamanlarda büyük bir riske göze alarak memleketin bir köşesini imara yollamıştı. Bedeli ne olursa olsun vatanına karşı vazifesini son kez ve hür olarak benim üzerimden yerine getirmişti. Bekir Ağa bölüğü ile ilgili yakın zamanda çok şeyler duyar olmuştum. Nerede İstanbul hükümetine karşı bir ses yükselse o karşı sesi buraya çekiyorlardı. Güya sorgulama adı altında adam akıllı bir falakadan geçiriyorlar ve insanı canından bezdiriyorlardı. Bunlar sanki bizim memleketteki Rus işgali sırasında köylülerimize ihanet eden gammazcı gibiydiler. Sabit Efendi'nin ne kadar zamandır burada tutulduğunu bilmiyordum. Ama vekaletteki bir başka boşboğaz miskin memurdan öğrendiğime göre ciğerleri kan dolduğu için önce hastaneye sonra ölmesi için evine gönderilmişti. Yazık! Vatan evlatları işgalcilerin efendilikleri sürsün diye acılar içinde eziliyorlardı. Harbin neticesindeki güya adı barış olan yenikliğe karşı durmalarının bedelini önce sağlıklarıyla sonra da canlarıyla ödüyorlardı. Sabit Efendi'yi bulamayınca yerine gelen müdüre gittim. İşi bitirdiğimi ve layıkıyla su yolunu yaparak Çatalcalı köylülerin arazilerinin daha verimli olması için kanaletler açılmasının imkan dahiline geldiğini bildirdim. Lakin Sabit Efendi olsa sağlam bir aferin alırken bu yeni müdürden ''Bak sen mendebura, memlekette kıtlık varken Sabit Efendi bilmem ne köyüne kese kese altınlarla tahsisat sağlamış ha?'' sözünü işittim. Anladım ki vekalet tamamen pısırık, miskin ve yalaka takımının eline geçmiştir. Bundan sonra burada onurlu bir insan olarak iş yapmanın imkanı kalmamıştır. Böylece henüz daha edindiğim müteşebbis payesine de elveda demek mecburiyetinde kalacaktım. Her türlü kaba ve fena muameleye rağmen müsaade isteyerek ayrıldım. Koca Mustafa Paşa'daki fakirhanemin yolunu tutmadan evvel payi tahtımızın sokaklarına şöyle bir baktım. Maalesef sokaklarda bir zamanlar hem Çanakkale'de hem Sina'da hem Şam'da düşman olarak vuruştuğum ve bizi görünce korkudan titreyen İngiliz askerleri ve bir miktar Fransız askeri olanca küstahlığı ile serkeş serkeş geziyorlardı. Memleketin samimi mütedeyyin insanlarının göz bebeği camiler, türbeler ve medreseler şehri İstanbul, ayyaş işgalci askerlerinin ahlaksızlıklarının hayasızca sergilendiği bir açık hava tiyatrosuna dönmüş gibiydi. Osmanlı İnzibat Kuvvetleri'ne selam durdu bu payesiz, mertebesiz, hayasız adamların hükümranlığı içinde başımı şaşkın şaşkın oraya buraya çevirerek dolaşırken sert bir omuz darbesiyle dengemi kaybettim. Zira bir mahzen meyhanesinden çıkmış bir İngiliz askerinin düşerken ki çarpmasına maruz kalmıştım. Bu asker muhtemelen karaya çıkma iznini bir Rum meyhanesinde içerek geçirmişti. Bana çarptıktan sonra geçip yoluna gitmedi, bir de beni tartaklamaya çalıştı. Ben de kendimi korumak adına kendisini hafifçe ittirince birden etrafım ne konuştuğunu anlayamadığım İngiliz askerleriyle doldu. Her birisi omuzuma, başıma elleriyle ittirerek vuruyorlardı. Ben de gelen her darbeye aynı sertlikle cevap veriyordum. Benim karşılık vermem bu küstahları daha da azdırıyordu. Bu işin içinden nasıl çıkacağımı düşünürken bir yerden bizim inzibatlar geliverdi. Onların gelmesiyle bir an ümide kapılsam da ümidimin boşa çıkıp da hayal kırıklığını yaşamam arasından çok az bir zaman geçiverdi. Zira inzibat subayı benim hukukumu kollamak yerine öylesine birkaç soru ile durumu geçiştirip beni suçlamaya başladı. Anlaşılıyordu ki derdest edilip götürülecektim, nitekim yanılmadım. Bizim inzibat subayı oracıkta bana birkaç da tokat atınca birden hiddetlenip sertçe kendine gel zabit efendi. Serkeşçe salladığın o tokatların isabet ettiği ben Çanakkale'de, Şam'da, Sina'da ve Halep'te vatanı için vuruşmuş bir gaziyim. Kellemi koltukta, bedenimi hiçlikte sayarak yaşadım ben harp yıllarında. Eğer biraz daha ileri gidecek olursan olacakları sen düşün deyiverdim. İnzibat subayı bir daha cesaret edip de tokat atmaya kalkmadı. Onun yerine İngilizleri ikna edip beni sorgulamak üzere karakola götüreceğini söyledi. İngilizler vaziyetten memnun halde sarhoş kahkahalarını devam ettirerek sahile doğru yol aldılar. Birkaç sokak geçtikten sonra askerler ve inzibat subayı durdular. Subay beni bir evin duvarına çekerek omuzuma bastırıp kaşlarını da çatarak konuşmaya başladı. ''Bak aslanım, seni burada serbest bırakacağım. Sen de sağa sola sapmadan, arkana dahi bakmadan gidebileceğin en uzak yere gideceksin.'' ''Ne yani, kaçacak mıyım?'' ''Evet, aynen öyle, kaçacaksın.'' ''Niye ki, ben suçlu değilim.'' ''Maalesef suçlusun. Suçlu olmasan dahi seni suçlu kılacak sebepleri bize sunarlar.''
''Yani siz
de?'' ''Evet, onların emellerine alet oluruz. Bak aslanım, üstünlerin hukukunun hakim olduğu bir devir yaşıyoruz. Burada sözde Osmanlı hükümeti var ama aslında onların hukuku geçerli. İşte bu nedenle biz Kofti'den birkaç arama bahanesiyle başka mahallelere gideceğiz. Zaten yediğin tokatlar da Kofti'dendi.'' Bu arada sen de izini kaybettireceksin, anladın mı? Eğer anlamadıysan zaptiyenin nezaretinde sana bunları anlatacak zorba çavuşlarla Bekir Ağa bölüğünde seni bülbül gibi değil, karga gibi bağırtacak zorbadan da öte gaddar çavuşlar mevcuttur.
İnzibat subayının dediklerini çok iyi anlamıştım. Asıl anladığımsa cephede yenilmenin cephe gerisinde yenilmekten çok daha hafif olduğuydu. Keşke Allah orada canımı alsaydı da burada bu onursuz hali yaşamasaydım. Bir Osmanlı subayı kendi topraklarında kendi vatandaşının hukukunu koruyamıyor, onun yerine bir hile ile ancak bir kaçak olması kaydıyla vatandaşını ancak kaçırabiliyordu. Ne acıydı. Tekrar diyordum, tekrar cepheye mi gitsem? Kuvvacılardan söz ediyorlar, Anadolu'da ayaklanan milislerden. Lakin ne demiştim en son ben cepheden dönerken? Benim için savaş bitti, benim savaşım bitti. Ailemin tek erkek çocuğu olarak benim için artık tek gaye ailemin devamını sağlamaktır. Lakin bu hal için hangi devamı sağlayabilirdim ki? İstanbul'un taş döşeli yollarında yine memleketin umumi ahvali üzerine tasaya düşmüş vaziyette yürüyordum. Yalnızlığımın işsizlikle birleştiği payitahtımızda şimdi bir de yabancılaşma musibeti de eklenmişti. Memlekete dönmeliyim diye düşünüyordum. Orası hiç değilse işgal altında değildi. Mondros mütarekesi ile işgal bölgesi olarak belirlenmemişti. Gerçi Rum çetelerini çıkardığı musibetler de az değildi. Ama Giresun Belediye Reisi olan Topal Osman Ağa'nın Rum çetelerine karşı gösterdiği gözü pek dirençlerin namı buralara kadar erişmişti. Evet, memlekete gitmeliydim. Buralarda şimdilik mühendislik yapma ümidi yok gibiydi. En iyisi gidip bağ bahçe işleriyle meşgul olmalıydım. Tamam diyerek kararımı verdim. Burada tüm işlerimi tamamlayıp borcumu harcımı ödeyip Karadeniz üzerinden gemiyle Giresun'a gitmeye karar verdim. Bu nedenle öncelikle şehirde kalan son dostum Sadullah Efendi'yi ziyaret edip vedalaşmayı, ardından da Samiha Hanım'ı da bir bahane ile görüp bir tesadüfe getirircesine vedalaşmayı düşündüm. Zira hiçbir illiyet bağım olmayan birisiyle nasıl görüşebilirdim ki? Nitekim artık iyice elden ayaktan düşmüş olan Sadullah Efendi'yi Beyazıt'taki kahvehanesinde bir miskin misali pineklerken bulup içten bir vaziyette vedalaştım. Firdevs Hanım'ın fakirhanesinde bulunanlardan neyim var neyim yoksa satabildiğim kadarıyla satıp ayrılmak üzere hazırlıklara başladım. Benden sonra buranın harp mağlullerine kalmaları için mekan olmasını sağlayarak ayrılmayı düşünüyordum. Artık İstanbul emin şehir değildi. Lakin bu evi bir camiye vakfiye olarak kazandırabilirsem bir ibadethaneye dokunamayacaklarını düşünüyor ve böylece amacıma erişeceğimi umuyordum. Bu amaçla mahalle camisine müracaat edince evin sahipsiz mal hükmünde olduğunu, bu nedenle de böylesi bir amme işi için münasip ve hayırlı olacağını öğrendim. Bundan sonra da muameleler için caminin müezzini işlerle ilgilenmeye başladı. Bir bir vedalaştıklarımdan sonra artık benim için son bir vedalaşma varlığı daha kaldığını düşünerek Fatih semtinin yolunu tuttum. O mah peykeri son kez görecek ve belki de bir daha asla göremeyecektim. Cihan Harbi'ne giderken dahi bu denli umutsuz değildim. Oysa şimdi sanki dönüşü bir daha olmayan bir yola gider gibiydim. Samiha Hanım'ın işlettiği merhum Rahmi Ağa'nın dükkanına geldiğimde bir sürprizle karşılaştım. Kötü bir sürprizle. Dükkan kapalı ve kapısı mühürlüydü. Herhangi bir ilan dahi yazmadan dükkanı mühürlemişlerdi. Mahalle kahvesinden öğrendiğime göre zaptiyeler gelip dükkana mühür takmışlardı. Evvelsi günün ikindi vakti son kez Samiha Hanım tarafından kapatılan dükkan bir daha açılmamıştı. Evinde olabilir miydi? Belki, ama öyle bile olsa dükkanı neden mühürlüydü? Mahalleli akıbeti hakkında bir şey bilmiyordu. İstanbul adam akıllı işgalcilerin elindeydi. Zaptiye başta olmak üzere devletin kurumları güvenilir olmaktan çıkmıştı. Bu hal içinde Samiha Hanım'ın başına bir iş gelmesi işten bile sayılmazdı. Benim bile durduk yerde bir sarhoş İngiliz'de yaşadığım hadise dikkate alınırsa, Samiha Hanım gibi memleketimiz için sivri dilli sayılabilecek bir hanımın birilerini kızdırması işten bile değildi. Yine de onu aramaya kararlıydım. Bu nedenle oturdukları eve gittim. Kendimi tanıtarak annesine vaziyeti sordum. Kadıncağız içinde bulunduğu ruh halinin tesiriyle zaten herhangi bir sorgulama yapacak değildi. Ve ağlamaklı gözlerle ve titreyen ses tonuyla ''Zaptiyeler götürdü'' dedi. Nedenini, niçinini, niyesini bilmiyordu. Sadece yavrusunun evinden derdest edilerek götürülmesini biliyor ve korkuyordu. Bir an evvel geri gelmesini istiyordu. Lakin nereye götürüldüğünü de bilmiyordu. Üstelik Samiha Hanım ya da onun için Samiha diğer evlatlarından farklıydı. Kocası merhum Rahmi Ağa'dan sonra ailenin bir tür reisi Samiha'sı olmuştu. Eğer Samiha'ya bir şey olursa... Öz yurdundan bin bir trajediyle ataları vatanımıza ve milletimize sığınan bu kadıncağız için kocasını da kaybettikten sonra bu daha da büyük bir yıkım olacaktı. O ve onun gibiler artık vatan kaybetmek istemedikleri için bu milletin evladı olmayı benimsemişler ve başkaca bir şey de düşünmemişlerdi. Bu nedenle de bu tür çaresizlikler karşısında ne yapacaklarını hiç ama hiç bilmiyorlardı. Zaten Samiye Hanım da bu tür cehaletlerden şikayet etmiyor muydu? Onu tanıdığım zamandan beri üzerine en çok vurgu yaptığı husus bu cahil kalmış kadınların dünyasıydı. Kendisi de acziyetle sarmalanmış bu tür kadınların ve kızların dünyasında yaşamaya mahkum bir insan olarak toplumun bu açmazını biliyor ve kaderin kendisine sunduğu eğitim anahtarını kullanıp hür, becerikli, onurlu bir insan olma kapısını açmak istiyordu. Memleketin mevcut hali de Samiye Hanım'ın arzusunu gerekli kılıyordu. Zira hür ve becerikli olmayanların onurlu olma imkanı da yok denecek kadar azdı. Samiye Hanım'ı yahut benim Mahpey Kerim'i nereye götürmüşlerdi? Bu muammayı çözmek artık benim için elzem bir hal almıştı. Memlekete gitmeden evvel muhakkak bu muammayı çözmeliydim. Yoksa İstanbul benim için İstanbul, ayrılıktan sonra tam bir kör kuyu olacaktı. Düşündüm de vekaletteki o müstahdem ne demişti eski müdür için? Bekir Ağa bölüğünde. Sakın Samiye Hanım da. Yo, olamaz. Böylesi gaddarca bir muameleyi hak edecek ne yapmış olabilirdi ki? Ama ya gerçekten oradaysa? Orada da olsa mutlaka onu aramalıydım. Fakat Bekir Ağa bölüğü de böyle bir yer değildi ki. İstanbul'un zaptiye meselelerini çözme hususunda şöhret yapmış bu inzibat bölüğü son 40 yıldır bu bölüğe girenlere kan kusturuyordu. Hatta oralarda adam aramak dahi tehlikeliydi. Fakat ne olursa olsun gönlümün sahibi olmuş olan Samiye Hanım'ı oralarda da olsa aramalıydım. Enseyi karartmadan Bekir Ağa bölüğünün yolunu tuttum. Beyazıt'ın orta yerinde eski sarayın ana binasının içinde bulunan bu tethiş ve korku zaptiyelerinin karargahı aslında bizim nafia vekaletine pek de yakındı. Lakin şimdiye dek hiç işim olmamıştı bu dehşet mekanıyla. Beyazıt meydanının taş döşeli yollarında yürürken içime bir korku da dolmuyor değildi. Dahiliye vekaletinin o ürperti veren duvarları arasından, yoksa ürperti veren duvarlar değil de duvarlara ürpertiyi veren benim içime dolan korku muydu? Koyu gri renge bürünmüş kesme taşlarla örülü duvarlar adeta içinde binbir türlü insanı hapsetmiş acımasız birer gardiyan gibiydiler. Birbirine kenetlenmiş duvarlardan sanki acı çeken binlerce insanın bağırtıları geliyordu. Altından geçtiğim kemer ise bana yukarıdan bakan eli falakalı bir gaddarın sinsi suratının bakışı hissini veriyordu. Koyu gri taş duvarların altından korkarak geçtiğim bölüğün içinde elinde bir sopa ile pos bıyıklı, iri göbekli, kara bakışlı bir çam yarması beni karşıladı.
''Ne istiyorsun?''
''Bir yakınım vardı, onu arıyordun.''
''Buralara geldiğine göre sen de yakının da tekin insanlar olmasan gerekir.''
''Bilakis bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim.''
''Hep öyle derler.''
''Lakin bendeniz ısrarcıyım, yanlışlık olduğuna itimadım tamdır.''
''Adamın canını sıkma, neden belli yanlışlık oldu?''
''Öncelikle kendimi tanıtayım, bendeniz eski nafia vekaleti mühendislerinden ve maalesef harp sonrasında işsizlerden, Çanakkale, Şam ve Sina cephesindeyken evvel mülazım rütbesinden Gazi Mehmet Cemal. Aradığım kişi ise Ennas Mektebi mezunlarından merhum Rahmi Ağa'nın kızı küçük bir tüccar olan Samiye Hanım'dır.'' Bu tanıtımdan sonra çam yarması ikna olmuş olacaktı ki şöyle bir duraladı. Elindeki sopayı usturuplu bir şekilde aşağı indirdi, bakışlarını ciddileştirdi, başını yukarı kaldırdı. Dudaklarını birleştirdi, kaşlarını düzleştirdi, ayaklarının ve bacaklarının istifini bozmadı.
''Bahsettiğim malumatlara haiz insanların burada işi olmaz ama...''
deyip beni bir memura götürdü. Doğru dürüst kayıt evrakı bulunmayan bu memur beni baştan sona dinledi, arkasına kaykılıp elindeki tesbihi çekerek biraz düşündükten sonra dudaklarını büzerek
''Öyle bir insan burada yok, zaten buraya kadın geldiği de görülmüş değildir.'' deyiverdi.
Onun bu sözüyle bir anlık bir rahatlama yaşamıştım. Gerçi Bekir Ağa bölüğüne de kadın kısmını getirmezler herhalde diye düşünsem de gaddarlığı ile meşhur bu zaptiye birliğine neden kadın da getirmesinlerdi ki? Belki beni rahatlatmak istiyorlar, belki de bir numara yapıyorlardı. Öyle ya, Bekir Ağa bölüğünün mensupları da tekin adamlar değillerdi. Bunlar sanki üzerlerine birer üniforma geçirilmiş mahalle kabadayıları gibiydiler. Başlarında bulunan inzibatlar muhakkak akıllı insanlardır ama bunlar sağlam tipler değillerdi. İstanbul'da kaldığım tüm zamanlarda her kim ki mevcut iktidara muhalif olmuşsa Bekir Ağa bölüğünün acımasız gıdalarının tadına bakmıştı. Sultanahmet zamanında da meşrutiyet zamanında da buralarda muktedirler konuşur, acizler dinlerdi. Lakin konuşmalarda sözden çok falakanın hatırı sayılırdı. Benim duyduklarım ve dışarıya sızanlar da bu yöndeydi. Sultanahmet zamanında padişaha muhalifler, meşrutiyette İttihat ve Terakki'ye muhalifler Bekir Ağa bölüğünün müdavimleri olmuştu. Şimdi ise duyduğumuza göre işgale karşı olanlar ve güya Ermeni tehciri mesulleri misafirdi. Şükürler olsun ki Sami Hanım burada yoktu. O halde nerede olabilirdi ki diye düşünürken kendi kendime de hayret ederek neden aklıma daha önce gelmedi diye ayıflandım. Semt karakolunda niye olmasın? Tabii ya. Ya oradaysa? Ben havadisin şokuyla bunu düşünememiştim ve en akıl almaz yeri aklıma getirmiştim.
20. ayrımın sonu. Sayfa 214.